Ayrım 12, sayfa 140. Türk hükümetinin başbakanı Turgut Özal Beyefendi'ye, Ankara, Türkiye. Sayın Özal, Ermenilerin soykırımını tanımamak konusunda neden bu kadar ısrarlısınız? Ben teşhir ettiklerinizden biriyim. Siz yalan anlatıyorsunuz. Ben kendi köyümün genç Ermenilerinin katlini gördüm ve teşhir sırasında gördüklerim. Ben 14 yaşından büyük binlerce Ermeni erkeğinin tutuklanmasını, korkunç şiddet gösterilerinin eşlik ettiği arama taramalarını izleyen Harput, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Erzincan, Van, Muş, Tatvan, Bitlis, Adana, Urfa, Tokat, Mardin, Amasya, Antep, Kayseri şehirlerindeki Ermenilerin kitlesel olarak yaptıkları teçhiri bildim. Dövülen, tecavüze maruz kalan, hırsızlığa uğrayan, hedefi hiçlik olan, tehcir yolunda öldürülen kadınları gördüm. Bütün bunlar benim bir uydurmam mı yoksa? Talat Paşa, 1915 yılında İçişleri Bakanı, editörün notu, amacına ulaştı. En büyük şehirlerden en minik köyüne kadar kimse Ermenice konuşmuyor. Mektubuma herhangi bir yanıt gelmedi elbette. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Alt Komisyonu 1985 yılında, 1987 yılında Avrupa Parlamentosu ve sonra birçok ülke Ermenilerin yok edilmesini soykırım olarak kabul etti ve Türkiye'nin tarihsel gerçeği tanıması onun Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi için şart koşuldu. Türk hükümeti Ermeni toplumundan anılarını da almaya çalışarak onun kökünü iki kez kazıdı. Türklerin Ermenilere yaptıkları anlatılamaz, hiç duyulmamış ve insani acımasızlığı aşan bir şey. Tanrı her birimize bir ızdırap verir ve bu ızdırap kaldırabileceğimiz kadardır. Hayatta kalan kişilerden sevdikleri insanlar, varlıkları ve umutları alındı. Ve o gardiyanların çocukları inkar ederek ve anılarımızı hakaret ederek bugün hala yeni bir şiddet uyguluyorlar. Ama artık bunu düşünmek istemiyorum. Gene de gerçekten de huzurlu bir dönemdi bu. Nihayet sakin bir hayat sürebiliyor ve her ay fatura derdine düşmeden istediğim kadar yolculuk edebiliyordum. Her şeyle oğlum ilgileniyordu. Huzur evinde, evde yalnız başına kalmaktansa yurtta kalmayı seçmiş kadın ve erkekler ve evli çiftler vardı. Genç görünümlü, ufak tefek, zayıf, esmer, iyi giyimli ve sofraya hep bizimle birlikte oturmaya çalışan Japon, belki de Vietnamlıydı. Bir bey de vardı orada. Her lokmadan sonra kirlenmiş olma korkusuyla ağzını siliyor ve bana hiç konuşmaksızın bakıyordu. Fransızca biliyor muydu? Belki de bilmiyordu. Tek bildiğim yabancı olduğu. Ve o belki de bende kendini görüyordu. Yaşlılar yurdunda arada sırada Clement ormanına ya da başka yerlere geziler düzenleniyordu. Adını dahi bilmediğim bu adam yanıma oturuyordu. Döndüğümüzde önden inip beni bekliyordu. İndiğim sırada elini bana uzatıyordu ve ben o eli tutuyor ve düşmemek için ağır ağır iniyordum. Çok nazik bir adamdı, hiç konuşmuyordu ama küçücük siyah gözleri onun yerine konuşuyordu. Arkadaşlarım onunla nişanlanıp bu olayı kutlamam gerektiğini söyleyerek benle dalga geçiyordu. Yaşlılar arasında da yakınlık oluşur, bazen aşk doğar. Tıpkı gençlerde olduğu gibi. Kalbe iyi gelir bu. Hüznü ve yalnızlığı alıp götürür. Onu bu konuda hiç yüreklendirmedim ama bilmem neden onu geri de çevirmedim. Bu durumdan çocuklar da haberdar olmuştu ve bu ilişkiyi ilerletmemi öneriyorlardı. Ama ben uzun yıllardan beri dur olmama karşın suçluluk hissediyordum. Çünkü anısı yüreğimde hala öylesine canlı olan kocama ihanet ediyor duygusuna kapılıyordum. Ona ölümden sonra da sadık kalmak istiyordum. Son seyahatler. Şimdiki zamandan ziyade anılara kapılarak geçirdiğim bu sakin ve huzurlu birkaç yılın ardından günlerden bir gün oğlum Niteh alelacele geliverdi. Onun hep acelesi vardır. Elimdeki birkaç parça eşyayı valize tıkıverdi, beni arabaya bindirdi ve İtalya'ya kızımın yanına götürdü. Hep yaptığım gibi kızım ve torunlarımla beraber biraz zaman geçireceğimi düşünüyordum Ama 2 ay sonra tam Paris'e dönmeme yakın bir zaman gece vakti tuvalete gittiğim sırada kendimi bir anda yerde kırık bir uyluk kemiğiyle buluverdim. Beni Lugo di Romagna hastanesine götürdüler ve orada ameliyat oldum. Kızım sürekli yanımdaydı çünkü İtalyancam yoktu ve Fransızca bilen sadece birkaç doktor vardı. Hemşireler ise Fransızcayı bilmiyordu ve bizimkilerin yokluğunda bana kötü muamele ediyorlardı. Öyle ki kızım bana kötü davranan bir hemşireyi onu şikayet etmekle tehdit etti. Daha sonra 3 ay kadar sonra rehabilitasyon için Ravenna yakınlarında bulunan Fisignano'daki bir hastanede kalmam gerektiğini söylendi. Orada da tek bir söz anlamayacaktım. Böylesi bir tecriti nasıl kaldırabilirdim ki? Paris'e arkadaşlarımın yanına gitmek, Fransız televizyonunu seyretmek, anladığım bir dili konuşmak istiyordum. İtalya'da yeni baştan yabancı bir dil öğrenmeye ve tüm günümü yalnız başıma geçirmeye mahkumdum. Kızım sürekli onunla kalmam konusunda ısrarda bulundu. Yaşlılığımda bana bakmak istiyordu. Sadece benim için yapılmış bir banyonun bile bulunduğu bir ev yaptırmıştı ama herkes sabah erkenden işe gittiği için evde tüm gün yalnız başıma kalacaktım. Ayrıca bizim orada adet olduğu üzere erkek evladımın olmasına karşın damadımın bana bakacak olması gücüme gidiyordu. Fransa'ya geri dönmeye karar verdim ve sınırı yeniden bu sefer ambulansla hemşire eşliğinde Sede'de geçtim. Şahane Loire şatoları yakınlarında oturan oğlum Nitehin yakınlarındaki Blois hastanesine yatırılacaktım. Kızım bu kararımı kızgınlıkla karşıladı. Benim kendim için neyin iyi olup olmadığını değerlendirecek durumda olmadığımı ve dolayısıyla kendisini dinlemem gerektiğini söylüyordu. 3 çocuğuma nerede ölüp nerede gömüleceğime karar vermenin hakkım olduğunu anlatan bir mektup yazdım. Bana çok korkuya mal olan, şimdi ise minnet duyduğum Fransa'da sevgili Asadur'un yanında kalmak istiyordum. Oğlum Girard gelip de Paris'e dönmek isteyip istemediğimi sorana dek Paris Hastanesi'nde yaklaşık olarak 2 ay kadar kaldım. Onu uzun zamandan beri, uzun aylardan beri görmüyordum. Sevgili oğlumun teklifini hayır diyemedim. Teklifini coşkuyla kabul ettim ve o beni öylece üzerimde gecelikle alıp kendi evine götürdü. Daha tam iyileşmemiştim ve iyi yürüyemiyordum. Yardıma muhtaç haldeydim. Bir süre kadar onunla kaldım. Sonra 6 ay önce bırakmış olduğum huzur evine geri dönmeyi istediğimi söyledim. Arkadaşlarımı ve neden olmasın Japon'u yeniden görmeyi çok istiyordum. Maalesef huzur evinin müdürü geri dönemeyeceğimi, odamın başkasına verildiğini ve boş oda bulunmadığını söyledi. Hala koltuk değneğiyle yürümeme neden olan bacağımın haline ve genel sağlık duruma bakınca beni kendine yetemeyen, çoğunlukla bunamış kişilerin bulunduğu bölmeye yerleştirdiler. Orada boş bir yer vardı. Beni en çok üzen arkadaşlarımın bulunduğu bölmeye gidemeyişim, onların da yanıma geleyme işleriydi. Ayrıydık. Ne zaman doktor gelse ona ısrarla eskiden kaldığım bölmeye geçip geçemeyeceğimi soruyordum. O da bana nezaketli, hanımefendi biraz daha sabredin, o günlerde gelecek diyordu. Ama konuşma şeklinden o günlerin gelmeyeceğini anlıyordum. Çünkü ben iyileşmek bir yana iyice zayıflamıştım ve bedenimin ağır ağır bir mum gibi eridiğini hissediyordum. Bu satırları yazdığım şu sırada yaşı benden çok daha ileri bir hanımla aynı odada kalıyorum. Adı Lucien ve 90 yaşında. Şansım var ki nazik birisi. Gözleri hemen hiç görmüyor ve kulakları ağır işitiyor. Şimdilik ikimizin de hastalığı yok. Bu oda bir önceki odam gibi değil. Her sabah okula giden çocukların neşeli kahkahaların sessizliği yardığı, hareketli ve cıvıl cıvıl caddeye bakmıyor ve güneş alan kocaman bir camı da yok. Binanın bu cephesi hiç güneş almıyor. Pencereyi açtığımda tek gördüğüm yüksek bir duvar ve hemen yukarısında rengi atmış bir gök şeridi. Kapıyı açacak olsam bitap halde düşkün yaşlı kadınların koridordaki banklara oturmuş olduklarını görüyorum. Hal böyle olunca odamda kalmayı tercih ediyorum. Maalesef çıkıp bir hava almaya bile müsaade yok. Sık sık anıların saldırısını uğruyorum ve her şeyin uçup gittiği bir rüyaya dalıveriyorum ve gündelik küçük ve önemsiz yükümlülüklerimi üstlenmem her defasında daha zor oluyor. Sandalyeye oturup saatlerce yemek saatinin gelmesini bekliyor. Kilise çanları saati vurduğunda o da arkadaşımın kolundan tutup yemeğe iniyorum. O çan sesine kulak veriyor, ben ise onun için yürüyorum. Böylelikle birbirimize yardım ediyoruz. Ara ara iki kişi tek adam ediyoruz deyip halimize gülüyoruz. Geri kalanında odada sessizlik içinde kalıyoruz. Odamıza yatak, komodin, sandalye ve duvardan duvara uzanan bir dolap var. Televizyon yok, takvimde. Bugünün günlerden ne olduğunu bile bilmiyorum. Bana ait bir tek kitab-ı mukaddesim ve kağıt kalemim var. Bunlar bana yetmeli. Her an ben dışarı götürecek birilerinin gelmesini bekliyorum ama pek ziyaretçim olmuyor. Arada bir oğlum Zirar gelip pazar günleri beni eve götürüyor ama evine girer girmez salona ayak bile basmadan önce yıkanmamı ve üstümdekileri değiştirmemi söylüyor. Huzur evinin mide bulandırıcı kokusu siniyormuş üzerime. En ufak oğlumdan uzun süre ses seda çıkmadı. O kadar ki ben onun öldüğünü ve üzülmemem için bana söylemediklerini düşündüm. Oysa yapacak çok işi varmış sadece. Bir gün aniden çıka geldi ve çok şık bir semtte güzel bir restoranda yemek yemeye götürdü beni. En nihayet şanslı sayılırım. Hiç ziyaretçi yüzü görmeyen, terk edilmiş birçok ihtiyarın durumunda değilim. O da arkadaşımın hafta boyunca çalışan evli üç kızı var. Pazarları o da arkadaşımı ziyarete gelecek zamanları yok. Çünkü evi toplamaları gerekiyormuş. Öğrencileriyle okul gezisinde olan kızım da aceleyle beni görmeye geldi İtalya'dan ve beni kendi evine bu sefer temelli olarak götürmek için kısa zaman içinde geri geleceğine dair söz verdi. Onda kalmayı ben de istiyordum şimdi. Her gün sabırla akıp giden, kalbimin kararsız atışlarıyla ilerleyen zamanı zihnimde dinleye dinleye Alice'i bekliyorum. Dinle beni. Ey üzgün kalbim, talihsizliğin yolu kısadır ve çabuk geçer. Belki de yaşlılığımın da çocukluğum gibi yalnız geçmesi kaderdir. İhtiyarlayınca eski anılar yavaş yavaş daha canlı hale gelir ve mutlu çocukluk anıları tatlılıkla filizlenir. Sık sık babaannem Katerina geçiyor aklımdan ve onu samandan sandalyenin üstünde meşe ağacının altında dizinde bakırdan kocaman tabak, işaret parmağıyla mercimekleri teker teker ayıklarken görüyorum. Hovnan ile bense onun yanında oynuyoruz. Bu anılar zaman zaman o kadar gerçek bir hal alıyor ki, hayali minik taşları etekliğimden silkerken yakalıyorum kendimi ve bana arkadaşlık etmesi için Ermeni sürgününün şarkısını mırıldanıyorum zihnimde. Kalbim harap bir ev gibi hissediyorum. Kirişleri yarılmış, direkleri yıkılmış ve yırtıcı kuşlar bir zamanlar evim olan bu yere yuva kurmuşlar. Bir nehrin azgın sularını atlayıp küçük balıklara yem olmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor bana. Bu benim en çok sevdiğim şarkı çünkü bende tiz acı anlarda günlük yaşamın sıkıntı ve zorlukları ruhumu sarıp beni boğduğunda kendimi yalnız başıma savunmak durumunda kaldım. Çok zaman önce bir gece Sen Nehri'ne atlamak üzere evden kaçtım ve çok zaman teçhir yolunda annemle beraber ölmüş olmamamdan üzüntü duydum. Türkler yaşamımı çaldı. Bağrımda taşımak zorunda kaldığım taşlar ağırdı. 80 yıl boyunca zahmetle yol aldığım yolun sonlarında olduğumu sanıyorum. Öksüz, fakir ve uyruksuz da olsam birçok duygulanım, korku yaşadım ama sevinçlerim, mutluluklarım da oldu. Uzak şehir ve ülkeleri ziyaret edebildim. Tabii bunu hep geri dönüşü olmayan göçmen gözüyle yapabildim. Bu benim kaderimde. Her şeye karşın yaşamak güzel, çünkü yaşam yaşamdır ve her gelen gün bizim irademizi aşan bir armağanıdır Tanrı'nın. Artık her şey geçmiş olduğunda, göçmenin serüveni nihayete erdiğinde, sadece o zaman anılar yeniden bir araya gelir ve hatırlanmak, yeniden yaşamak oluverir. Tanrı isterse, çünkü o istemeden hiçbir şey olmaz, önümde yaşayacak günler, aylar ya da yıllar olursa anılarımı yazmayı sürdüreceğim ve torunlarım, torunlarımın çocukları anılarımı okuyacak ve kim bilir belki de çocuklarını benim çocuklarıma çok zaman önce öğrettiğim bu şiiri öğretecekler. Ben Ermeni ırkından Ermeni bir çocuğum. Hay Aram dilini konuşurum, ne tahtım ne altın tacım, ne de mücevherlerim var benim, ama kalbim zengin ve de mütevazidir. Sonbahardayız. Soğuk her geçen gün ruhuma ve bedenime daha fazla işliyor. Kol ve bacaklarım zar zor hareket ediyor. Yıllardır iğne tutmuş parmaklarım artık uyuşuk ve titrek halde. Siyah saçımdan geriye sadece kül kalıyor. Birçok acının ve birkaç sevincin uzun yılların yoldaşına, yıllanmış kitabı mukaddesime bakıyorum ve kendimi aynen onun gibi yıpranmış, kırılgan ve biraz soluk hissediyorum. Hafif bir esintiyle sararmış bir yaprak gibi Paris'in banliyösündeki caddelere döküleceğim. Var var birkaç ay sonra, 16 Mart 1990'da vefat etti. Cenaze töreni Isile Molino'da, Apostik Ermeni Kilisesi'nde yapıldı. Isile Molino'da, Egalite Sokağı'ndaki caddesinde bulunan mezarlığa gömüldü. Orada nihayet eşi Asadun'un yanında huzur içinde yatıyor. Varvar'ın geldiği Ağrı halkı. Varvar'ın doğduğu yer Ermenistan'dır. Tarihsel olarak Ermenistan, İran'ın yaylaları ile Küçük Asya, Karadeniz, Transkafkasya ve Mezopotamya ovaları arasında yer alır ve yaklaşık 400 bin kilometre bir alanı kapsar. Ermeni halkının birliğinin sembolü olan Ararat Ağrı Dağı, Kafkasların en yüksek zirvesidir. 5.165 metredir. Yunan ve Pers kaynaklarında Ermeniler diye geçen bu halk, kendilerine Hayk, kendi ülkelerini ise Hayastan, Hayların ülkesi der. Kral Artashes döneminde ise 2 yüzyıl bağımsızlıklarına kavuşana dek Medlere ve Perslere bağlıdılar. Daha sonra Roma, sonradan Bizans'ın ve Sasani İmparatorluğu'nun bir parçası olmuşlardır. Hristiyanlık Ermenistan'a güneyden Takdeus ve Bartolomeus'un havarileri tarafından ulaşmıştır ama İncil'in asıl yayılışı İse 3. yüzyıl sonuna aydınlatan Grigor'la gerçekleşir. Kral Dart tüm halkını devlet dini haline gelen Hristiyanlığa döndürmüştür. Ermenistan dünya yüzündeki ilk Hristiyan devlet olmuştur ve Hristiyanlık Ermeni dili ve alfabesi gibi Ermeni etnik ve kültürel bilincinin temel bir unsurudur. Pers ve Müslüman halklarıyla asırlar süren çatışmalar neticesinde güçlenen Hristiyanlık, birlik ve bağımsızlık sembolüne dönüşmüştür. 451'de Ermenileri kendi dinlerine geçirmeye çalışan Perslerle yapılmış olan Vartanans Savaşı, tüm Ermeni halkını birbirine kuvvetle bağlamıştır ve Hristiyan dini özgürlük ve günümüze dek süregelen kimliğin sembolü haline gelmiştir. Ermeniler 639'dan itibaren Arap-İslam hakimiyetine girmiş ama İslam dinine geçmemişlerdir. Arap Ermenileri kendi dil, alfabe ve dinlerini muhafaza edebilecekleri daha özgür bir yönetime tabi tutulmuştur. Daha sonra Ermenistan, Arap ve Bizans etkisi altında topraklar arasındaki tampon devlet görevi görmüştür. 885 ile 1045 yılları arasında Ermenistan bu iki toprak arasında yeni, bağımsız ve varlığı süresince zenginliğin ve gelişimin hüküm sürdüğü Bagrat Hitit adında bir devlet kurmuştur. 40 kapılı ve 1001 kiliseli, 1 milyon nüfuslu görkemli başkent Ani şimdilerde harap haldedir ve Türk topraklarında bulunmaktadır. Bizans tarafından ihanete uğrayarak batıdan saldırıya uğrayan Ani 1045 yılında Bizans'a geçmiştir. Ermenistan daha sonra Selçuklu Türkleri tarafından doğrudan saldırıya uğramış ve istila edilmiş, ileriki zamanlarda ise Türk İmparatorluğu'na katılmıştır. Hayatta kalan Ermeniler 1375 yılına dek yeni Ermenistan adını taşımış olan Kilikya bölgesinde bağımsız bir krallık kurmuşlardır. 14. yüzyılın sonlarına doğru Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası olmuştur. Ermeniler imparatorluğun bir parçası olmuş ve din farklılığı nedeniyle kendi etnik kültürel kimliğini korumakla birlikte birçok Ermeni Türkçeyi ikinci dil olarak benimsemiştir. İstanbul'un fethinden sonra 1453 Fatih Sultan Mehmet Bursa Episkopusunu huzura davet etmiş ve onu Yunan Ortodoks Patrik makamıyla eşdeğer olarak Patrik seviyesine yükseltmiştir. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli bir yer edinecek olan Ermeni milleti resmi olarak doğmuştur. Ermeni topluluğu imparatorluğa yöneticiler, memurlar, bankerler ve çok iyi tüccarlar sağlıyordu. 19. yüzyılın sonlarına dek Ermeniler ortak çıkarlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'na en bağlı millet, sadık millet, milleti sadıka olarak görülmüşlerdir. Fransız devriminin ideallerinin yayılmasıyla durum değişmiştir. 1867'de Cenevre'de Avrupalılardan esinlenmiş fikirler taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki halklar arasında eşitliği savunan bir takım Ermeni siyasi partiler doğmuştur. Bu talepler yeni geç etmiş Çerkezlerin ve Kürtlerin baskıları ve Türk memurlarının yolsuzlukları ve umarsızlıkları nedeniyle Orta Anadolu'da gerekçeliydiler de. Hristiyanlar arasındaki dayanışmaya dayanarak Ermeni topluluğunu kışkırtmaya davranan Rus entrikaları Ermenilerle Türkler arasındaki gerginliği beslemiştir. 1890 ile 1. Dünya Savaşı arasında bu gerginlik kısmen otoriteler tarafından sessizce teşvik edilen halk tarafından kendiliğinden yapılan misillemelere, kısmen ise Osmanlı'nın tehcir politikası nedeniyle defalarca baş gösteren katliamlar olmuştur. Tehcir ileriki yıllarda soykırım boyutuna ulaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması yoğun milliyetçi bir çizgi taşıyan Jön Türkler hükümetini şiddetli bastırmalar uygulama fırsatı tanımıştır. Resmi kaynaklara göre 1914-1917 Osmanlı-Rus savaşları sırasında 1,5 milyonu aşkın Ermeni katledilmiştir. Yüz binlerce Ermeni ise göç yolunu tutmuştur. Ermeni diasporasının başlıca hedefleri İran, Avrupa, Amerika, Irak, Suriye ve Lübnan olmuştur. Ermeni toprakları Osmanlı ve Çarlık imparatorlukları tarafından paramparça edilmiştir. Vardar'ın hikayesi buradan başlar. Kitabın sonu. 9 Ağustos 2010, sayfa 152.